Ayrım 8, sayfa 65. Birkaç gün sonra Caitlin Star Market'te et ve süt ürünleri reyonunda Joyce'u görür gibi oldu. Ama sonra benzettiği kişinin göbeği açık bir golf tişörtü giydiğini gördü. Havra'da konuştuğu kadın değil dışarı çıkarken kendi banyosunda bile böyle bir şey giymezdi. Caitlin acaba Joyce alışveriş merkezinde dolaşmaktansa Gloucester'ı iyi bilen biriyle gezmeyi tercih eder miydi diye düşündü. Joyce'un o gece giydiği fitilli kadife kazak hiç yoksa 1-15 yıllık vardı. Joyce aynı günün daha erken saatlerinde aynı muzların önünden geçerken Caitlin'i görme umuduyla etrafına bakınıyordu. O yaşa geldiğimde ben de öyle görünmek isterim demişti Frank'e. O gece Havran'dan dönerlerken. Joyce Caitlin'i telefonla aramayı düşünmüş ama sonra onun bir aşk romanı yazarıyla kahve içmek istemeyeceğinden endişe duymuştu. Gerçi o gece ona Manolya'nın kalbinden bahsetmemişti ama olsun. Bir sonraki hafta Joyce, Tamosos isimli dükkandan içeri girmek üzereyken kendisine seslenildiğini duydu. Ben de seni görmeyi ümit ediyordum. Bakıyorum Gloucester'ın en önemli hazinelerinden birini çoktan keşfetmişsin dedi. Caitlin kollarını kalabalık caddedeki dükkana doğru uzatarak birbirinden farklı metal raflarda üzerlerinde Amerikan markalarından daha çok İtalyan markaları yazılı makarnalar, domatesler, yağ ve ton balığı vardı. Dean Martin'in tatlı sesi Ancaster hoparlörden yükseliyordu. Tezgahta duran kadın siparişleri alırken Caitlin Joyce'a komşu semtlerin ve azizelerin adını taşıyan sandviçleri öve öve bitiremiyordu. Kalzonlar yaz başında hemen tükenir. Dipnot, kalzonlar, pizza hamurundan yapılan krep gibi içine değişik malzemeler konarak yenen bir İtalyan yemeği. Joyce başını salladı ve dükkandaki maya, talaş ve salam karışımı kokuyu içine çekti. Portakal rengi bir ruj sürmüş ve yeşil bir bluz giymiş, asık suratlı bir kadın siparişlerini sordu. ''Merhaba Ginny'' dedi Caitlin. ''Torunlar nasıl?'' Asık yüzü birden aydınlanan Ginny tezgaha yapıştırdığı fotoğrafı işaret edip ''Çok iyiler'' dedi. Caitlin Joyce ile Ginny'yi tanıştırdı ve Forest Caddesi'ndeki eve taşındığını söyledi. ''Mary Lucasto'nun evi'' dedi Ginny, başıyla onaylayarak. ''Yazar olan sizsiniz demek ki.'' Joyce kızardı ve başıyla onayladı. ''Güzel bir evdir'' dedi Ginny. Joyce'u bunun aksini söylemesi için kışkırtırcasına. ''Evet, çok şanslıyız'' dedi Joyce. ''Küçük bir kasabada hiçbir şey gizli kalmaz'' dedi Caitlin fısıldayarak. Caitlin bir tane susamlı ekmek aldı. Joyce da Nina'nın futbol takımı için 3 düzine kurabiye istedi. Dükkandan çıkarlarken Dean Martin onları kapıya kadar eşlik etti. ''Bazen opera çalarlar'' dedi Caitlin, tentenin altında konuşurken işaret ederek. Biraz orada durup Return to Me, Geri Dön şarkısının son bölümünü dinlediler. ''Biraz vaktin var mı?'' diye sordu Caitlin. ''Şuradaki pastanede çok güzel cappuccino yapıyorlar.'' Karşı tarafa geçip pastaneden içeri girdiklerinde tezgahın arkasındaki kadın ''Merhaba Bayan Levin'' dedi. ''Merhaba Filomena'' dedi Caitlin. ''Serena soğuk algınlığını atlatabildi mi?'' ''Filomena gelecek hafta okula başlayacak'' dedi. Sonra sesini alçaltarak ''Sizin de iyileşeceğinizi duydum, doğru mu?'' diye ekledi. Caitlin, Filomena'nın sorusunu ve Joyce'un soru dolu bakışlarını göz ardı etmeye çalışarak ''İyiyim'' dedi. ''Dünyanın en güzel cappuccino'larından 2 tane alabilir miyiz?'' Süt kaynarken Filomena başkaları hakkında sorular sormaya başladı. İkinci sınıfların öğretmeni Bayan Frey gerçekten hamile miymiş?'' Kahvelerinin yanında birkaç tane kurabiye koydu, müesseseden. Filomena bir sandalye çekip onların yanına oturmak üzereydi ki telefon çaldı. Caitlin ve Joyce buna sevinerek birbirlerine baktılar. Kahvelerini ekstra bir özenle karıştırarak nereden başlasak acaba diye düşünüyorlardı. Belki de çok yaşlandım diye düşündü Caitlin. Janet'le arkadaşlarının nasıl başladığını hatırlamaya çalıştı. Havadan sudan konuşmaları geçip daha önemli şeyleri konuşmaya başlayabilmeleri 2 seneyi almıştı. Janet artık hayattan çıkmıştı. Caitlin Janet'in onu niye aramadığını biliyordu. Son birkaç yılda o kadar çok arkadaşa ve yakınlarına kanser teşhisi konmuştu ki Janet korkuya kapılmıştı. Yine de Caitlin onu hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Bir an için acaba havadan bahsetsem mi diye düşündü. Ama sonra Joyce gülümsedi ve Caitlin'in tanıştıkları gece fark etmediği gamzeleri ortaya çıktı. ''Gloucester'dan ev almaya nasıl karar verdiniz?'' diye sordu Caitlin. ''Aslında buna Nina sebep oldu,'' dedi Joyce. ''Nina bebekken kolit olmuştu. Ne kötü bir 3 ay geçirmiştik anlatamam. Sadece arabadayken uyuyabiliyordu. O da en az 80'le falan giderken. Frank'le ben arabayla bir oraya bir buraya dolanıp duruyor. Nina uyuyakalınca dönüyorduk. Bu gecelerden birinde sabahın belki 3'üydü. Frank arabayı Good Harbor kumsalına çekti. O gece ay yoktu ama yıldızlar inanılmaz görünüyordu.'' Samanyolu açık bir adres kadar belirgindi. Tıpkı gökyüzüne giden bir yol gibiydi. Sonunda hepimiz uyuyakaldık ve uyanıp da güneşin doğuşunu seyrettikten sonra kesin kararımızı verdik. O günden sonra tatillerimizi hep burada geçirdik. Annisquam, Lanesville, Rocky Burnu, hemen hemen buradaki her yere ev kiraladık diyebilirim. Apartmanlaşma olana dek 3 yıl boyunca Bass Rocks yakınlarında bir daire kiraladık. O zaman paramızın olduğu ilk fırsatta burada bir ev alacağıma dair kendi kendime söz vermiştim. Kathleen başını salladı. Joyce'un değişen yüz ifadelerini dikkatle izliyordu. 40 yaşlarında olsa diye gerek diye düşündü Kathleen. Göz çevresinde minik çizgiler var. Gri gözleri ve siyah saçları ne kadar çarpıcı duruyor. Tabii tam istediğimiz gibi bir ev almaya gücümüz yetmedi diye anlatmaya devam etti Joyce. Yani deniz manzaralı bir eve. Bizim aldığımız ev Smith Körfezi'ndeki 3 blok ötede tiyatronun yanında. Ama sanırım, dedi Ginny'nin sözlerini hatırlayarak, herkes bunu zaten biliyor. Komşular tarafından tanınmak o kadar da kötü bir şey değil. Buna alışmak lazım. Belmont'ta pek kimse birbirini tanımaz. Kathleen başıyla anladığını belli eden bir hareket yaparak hikayesine devam etmesi için onu teşvik etti. Burayı çok seviyorum ama beni buraya getiren şeyin ne olduğunu anlatmaya başladığımda klişe laflar etmeye başlıyorum. Ama buradaki gökyüzünü ve ışığı insan duygusallaşmadan nasıl anlatır ki? İnsanın bir yeri niye sevdiğini anlatması çok zor, dedi Kathleen. 35 yıldır buradayım. İnanın ben de anlatamıyorum. Buradaki limanın gökyüzünü içine alabilecek kadar büyük olduğunu söyleyen bir şiir okumuştum. Charles Olson'un bir şiiriydi. O da Gloucester'da yaşamış. Belki biliyorsunuzdur. Bir de Gloucester'ın hala balığa çıkılabilecek bir yer olduğunu söyleyen bir dize var. O şiiri arayıp tekrar bulsam iyi olacak. Ben de okumak isterim, dedi Joyce. Olson'u tanıyor muydunuz? Yok, hayır. Bir keresinde bir kasaba toplantımızda konuşmasını dinlemiştim, o kadar. Garip biriydi. O kadar genç yaşta ölmüş olması çok yazık. Sonra bir sessizlik oldu. Soru sorma sırası Joyce'a gelmişti. Oğullarınız burada mı oturuyor? Kathleen büyük oğlu Helen 29 yaşında olduğunu, San Francisco'da yaşadığını ve bilgisayar programcısı olarak çalıştığını, Jack'in ise 23 yaşında olduğunu, New York'ta aşçı olarak çalıştığını ve Broadway'de oyuncu olan bir kız arkadaşı olduğunu anlattı. Kathleen de Nina'yı sordu. Kendini tamamen futbola kaptırmış durumda, dedi Joyce ve maalesef çoğu zaman benim bu dünya üzerinde olmamamı diliyor. Aa, bu çok üzücü olsa gerek. Öyle, dedi Joyce ve bir anda ağlamak üzere olduğunu fark edince çok şaşırdı. Evde Nina'nın odası mutfağın hemen yanında. Nina bebekliğinden beri kapıyı açık tutmamamı isterdi. Bizim seslerimizi dinlemeyi sevdiğini söylerdi. Ama Ocak ayında, aman tanrım, daha bunun birkaç ay önce olduğuna inanmak çok zor ya, neyse, Nina kapıyı kapattı. Hiç unutmuyorum, bir pazar günüydü ve olan oldu. Bir gün öncesinden arkadaşken, birlikte gülüp sinemalara giderken, ertesi gün bir bakıyorsun ki berbat bir utanç kaynağısın ve ortada bir neden yokken sürekli onu kızdırıyorsun. Acaba bu ergenlik denen şey bizim için herkesten daha mı zor olacak, diyorum. Çünkü Nina hem tek çocuk hem de bir mucize eseri dünyaya geldi. Nina'yı doğurmadan önce 3 tane düşük yaptım. 2 tane de ameliyat olmam gerekti. Tıpkı eroinmanlar gibi lokantanın tuvaletlerinde kendime hormon iğneleri yaptığım günler oldu. Uzun yıllar hayatımın o dönemini aklıma getirmemeye çalıştım. Ona sahip olabilmek için çok çaba sarf ettik. Şimdilerde bizi deli ettiğinde ne kadar çok çocuk istediğini hatırlarsam iyi olur herhalde. Ama öğlen yemeği için bağırarak benden para istediğinde ilk aklıma gelen şey bu olmuyor tabii. Sanırım erkek çocuklarıyla uğraşmak daha kolay, dedi Kathleen. Ama bu yaşlara geldiklerinde bir dönemin sona erdiği kesin. Bir daha hiçbir zaman kucağında oturan tatlı ve küçük halleri geri gelmiyor. Bir süre sessizce oturup küçük ayakkabılar, zahmetsizce alınan öpücükler ve banyo zamanları ile ilgili anılarının tadını çıkardılar. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Bu iyi bir şey, diye düşündü George. Konuşma konuları çocuklardan işe kaydı ve Kathleen kütüphanenin giderleri için bitmek bilmeyen bütçe mücadelelerini anlattı. Joyce da ulusal bir dergiye yazdığı ilk makalenin baskıya hazırlanırken nasıl baştan sona değiştirildiğini ve sonunda söylemek istediklerinin tam tersini söylemiş duruma düştüğünü anlattı. Birer cappuccino daha içmeye karar verdikten sonra birbirlerine en sevdikleri yazarları anlatmaya başladılar. Jane Austen, Margaret Atwood, Toni Morrison, dedi Joyce. Beverly Cleary, E.B. White, Maria Sendek, dedi Kathleen. Aa, Sendek muhteşemdir. Kathleen gülümsedi, kesinlikle. Sen kendin çocuk kitabı yazmayı denedin mi hiç? Bir zamanlar denemiştim ama bir şeye benzemedi. Ben çocuklara sevecekleri kitapları seçmelerinde yardımcı olma konusunda iyiyim. Kapı açıldı, içeri iki adam girdi ve Filomena ile İtalyanca sohbet etmeye başladılar. Biraz sonra da 4 Japon turist içeri geldi. Kathleen fotoğraf makinelerine bakıp bu sene erkenciler diye fısıldadı. Dışarı çıkıp yürürlerken Joyce, Catelyn ve Buddy'yi bir sonraki hafta bir akşam yemeğine davet etti. Böylece o da evin badanasının bir kısmı olsun bitirmek için elini çabuk tutardı. Catelyn ne diyeceğini bilemedi ve davete cevap vermek için gereğinden fazla bekledi. "Lütfen kendini mecbur hissetme," dedi Joyce. Ama Catelyn, Joyce'un sesindeki burukluğu fark etmişti. "İstemediğimden değil aslında. Ben radyasyon tedavisi göreceğim. O yüzden de kendimi pek iyi hissedeceğimi sanmıyorum." "Aman tanrım, çok özür dilerim. Neyim var ki? Yani neden radyasyon tedavisi olman gerekiyor?" "Göğüs kanseriyim." "Hay aksi şeytan." Joyce bir anda Catelyn onun nezaketten yoksun olduğunu düşünecek diye çekindi. "Tekrar görüşmek istemiyor değilim ama bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Hasta muamelesi görmek de istemiyorum." Catelyn'in sesi düştüğünden daha yüksek çıkmıştı. "Ailem, komşularım, okuldakiler, herkes elinden geleni yapıyor ama teşhis konduğu günden beri tek konuştukları şey bu. Nereye adımımı atsam orası kanserle dolup taşıyor. Benim kanserim, en yakın arkadaşlarının kanseri, köpeklerinin kanseri. İnan abartmıyorum, bir kadın beni kolumdan yakaladı ve sanki ben bu konunun uzmanıymışım gibi bana 12 yaşındaki köpeğinin karaciğer kanseri tedavisini anlattı. Of, ne kadar öfkeliyim değil mi?" "Öfkeli olmaman gerektiğini de nereden çıkardın?" dedi Joyce yumuşak bir şekilde. Birbirlerine bakıp gülümsediler. İyi anlaşacağa benziyorlardı. Ertesi gün Joyce, Olson'un Gloucester'la ilgili şiirini bulduğunu söylemek için aradı. Çok kısa bir süre havaların nasıl olduğundan bahsettikten sonra Catelyn, "Birkaç gün içinde radyasyon için ölçümlere gideceğim. Işınlar tam istediğin yere ulaşsın diye benim için plastik bir kalıp yapacaklar." "Sonra da," dedi ve derin bir nefes alıp sesinin normal çıkması için çaba sarf ederek, "vücuduma dövmeler yapacaklar. Sanırım bu da doğru yere hedef almak için. Ya da yanlışlıkla diğer göğsü hedef almamak için." "Bu çok korkunç." "Bence de öyle," dedi Catelyn. "Canımın acımayacağını söylüyorlar. Aslında böyle şeyleri pek büyütmem ama bu dövme konusu o kadar canımı sıkıyor ki hiç aklımdan çıkmıyor. Bilmiyorum, çok mu aptalca?" "Hiç de değil. Kendini kötü hissetmen nasıl aptalca olabilir? Tanrı aşkına, kaplıcaya gitmiyorsun ki. Gerçekten boktan bir durum." Catelyn güldü. "Kusura bakma, ağzımı bozdum ama," dedi Joyce. "Bu gerçekten boktan bir durum. Kimsenin sana daha farklı bir şey söylemeye çalışmasına izin verme." Catelyn telefonu kapatırken kendini daha hissetmeye başladığını fark etti. Daha önce dövme konusunda ne kadar mutsuz olduğunu kimseye söylememişti. Neyse ki Joyce bu konuda ona moral vermeye kalkışmamıştı. Joyce doğru şeyi söylediğinde ya da en azından yanlış bir şey söylemediğine emindi. Kendisi düşük yaptığı zaman herkes ona olmadık şeyler söylemişti. Eski bir arkadaşı hafifçe eline vurup "doğa seni büyük bir hatanın eşiğinden döndürmüş," demiş ve buna sevinmesi gerektiğini söylemişti. Kürtajı yapan doktor da "üzülme tatlım, bunu atlatmana yardımcı olacağız ve bir sene içinde sağlıklı bir bebeğin olacak ve bunu tamamen unutacaksın," demişti. Doktor çıkınca hemşire arkasından homurdanmıştı. Kollarını kavuşturup "duyduğum en saçma şey," demişti. "İnsanın bebeğini kaybetmesi hiçbir zaman unutamayacağı bir acıdır." Joyce hemşire Philly Burke'yi her zaman çok büyük bir sevgiyle anardı. "Bu çok zor bir şey," demişti Philly Burke'yi. "Kimsenin daha farklı bir şey söylemeye çalışmasına izin verme." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Dean Martin. DEANMARTIN. Calzone. CALZONE. Ginny. GINNY. Return to me. RETURNTOME. Filimonya. FHILOMENA. Serena. SERENA. Fry. FRY. Jane Austen. JANEAUSTEN. Margaret Atwood. MARGARET. ATWOOD. Toni Morrison. TONI. MARRISON. Beverly Cleary. BEVERLY. CLEARLY. EB White. EBWHITE. Philly Burke. PHYLLIS BURKEY.